Ayrım 30.
Babası anlatırken Eleseus oturmuş kendi işlerini düşünüyor. Amerikalı'nın bavulunu gösteriyor babasına. Şu adamın geldiği yerde olsaydım başka bir şey istemezdim diyor. Babası da ya hiç de fena olmazdı diyor. Ertesi sabah eve dönmek üzere hazırlanıyor. Yiyeceğini alıyor, atı koşuyor. Jensine ile sandığını almaya arabayla demircinin evine gidiyor. Onlar giderken Eleseus durup arkalarından bakıyor. Sonra kuruya dalıp da gözden kaybolunca Hana olan borcunu veriyor, ayrıca da bir şey bırakıyor. Katrine'ye benim bavul burada kalsın, dönüşte alırım diyor, çıkıp gidiyor. Nereye gidiyor Eleseus? Gidebileceği bir tek yer var. Geri dönüyor, gene evine gidiyor. Böylece o da yamaçlara çıkan yolu tutuyor gene. Yalnız babasıyla Jensine'ye kendisini görebilecekleri kadar yaklaşmamaya bakıyor. Yürüyor, yürüyor. Şu yaban ülkesinde yaşayanların hepsine gıpta etmeye başlıyor. Yazık Eleseus'a. Çok değişti. Storborg'da hiç para kazanmıyor mu? Öyle olsa gerek. Para yapılacak bir yer değil orası. Eleseus da çok sık uzaklara gidiyor. Şubeler açmak üzere eğlenceli gezilere çıkıyor ki bu da ona pahalıya patlıyor. Ucuz yolculuk yapmıyor ki o. Cimriliğin alemi yok diyor. 20 ore bahşiş bırakıyor. 10 bıraksa da onu da cebine kalsa ya. İş onun bu zevklerine dayanabilecek çapta değil. Onun için evden yardım görmek zorunda. Storborg'da çiftlik var. Patatesiyle, buğdayıyla, samanıyla oraya yetiyor ama bütün öteki masraflar Selenra'dan gelecek. Bu kadar mı? Sivert de abisinin mallarını gemiden alıp arabayla bedava getiriyor. Bu kadar mı? Annesi onun yol masrafını karşılamak için babasından para sızdırmak zorunda. Bu kadar mı? Daha beteri var. Eleseus işi pek çılgınca yönetiyor. Ahalinin köyden Storborg'a alışveriş etmeye geldiğini gördükçe koltukları kabarıyor. Onun için de kim veresiye isterse hemen veriyor. Bu da o dolaylarda duyulunca veresiye almaya daha başkaları da geliyor. Bu iş onu yakında iflasa sürükleyecek. Eleseus yumuşak adam, işi oluruna bırakıyor. Dükkan boşalıyor, dükkan doluyor. Hepsi paraya mal oluyor. Kim veriyor bu parayı? Babası. Başlangıçta babası pek ondan yanaydı. Eleseus evin kafasıymış. Ona yardım etmeli, ilk adımını attırmalılarmış. Sonra düşünün, Storborg'u ne kadar ucuza almış, ne verebileceğini ilk başta açıkça söylemiş. Babası bu işin biraz bozuk gittiğini, delilikten başka bir şey olmadığını düşünmeye başlayınca bu sefer de inger aldı. Nasıl söylersin sen bunları? Evet. Oğlu için bu gibi şeyler söylemesini ayıplıyordu. İzak mevkiini unutuyormuş da Eleseus için böyle şeyler söylüyormuş. Çünkü biliyor musunuz, annesi de dünya görmüş. Daha iyisine alışık olduğu için yabanda yaşamanın Eleseus'a ne kadar zor geldiğini anlıyormuş o. Çocuk kalabalık içinde yaşamaya alışmış. Buradaysa kendi dengi kimse yokmuş. Hiç de sağlam ayakkabı olmayan kimselerle düşüp kalkmakla tehlikeli iş yapıyormuş. Orası öyleymiş ama bunu hiç de annesiyle babasını iflas ettirmek gibi kötü bir niyetle yapmıyormuş. Sırf iyi yürekliliğinden, yüce ruhluluğundan dolayı yapıyormuş. Kendisi gibi nazik, kibar olmayanlara yardım etmesi böyleymiş işte onun. Aa, sık sık yıkanması gereken o ak mendilleri bu dolaylarda ondan başka kullanan var mıymış? Ahali ona güvenerek gelip de veresiye bir şey almak isteyince olmaz derse ona yanlış numara verirler. Bak hele bizim pek yüksek ruhlu sandığımız adam neymiş derlermiş. Kent görmüş adam olarak hemşerilerine karşı bir takım ödevleri varmış. Onların arasından yetişmiş bir dahiymiş o. Evet. Annesi böyle düşünüyordu ama babası onun böyle düşünmesine hiç akıl erdiremiyordu. Bir gün onun gözünü kulağını açtı. Bana bak dedi. Ocaktan gelen paradan kala kala şu kaldı işte. Hepsi bu mu dedi İnger. Geri kalanı ne oldu? Eleseus aldı geri kalanını. Bunun üzerine İnger ellerini birbirine bağlayarak ne düşündüğünü söyledi. Eleseus'un aklını kullanması vakti gelmiş. Zavallı Eleseus bitti, bitti artık. Öteden beri toprakla uğraşsaydı daha iyi olurdu belki ama okuması yazması olan bir adamdı o şimdi. Bundan dolayı da içinde ne tutku vardı ne bir derinlik, ne şeytanlık vardı ne aşk ne hırs. Eleseus hemen hemen hiçbir şey değildi. Büyük ölçüde kötü bir şey bile değil. Mutsuz, talihsiz bir hal var bu delikanlıda. İçten içe bir şey kemirir gibi. Kentli mühendis, o iyi adam. Çocuğu küçükken keşfedip de onu adam etmek üzere yanına almasaydı belki daha iyi ederdi. Çocuk kökünden kopmuştu. Bundan acı da çekiyordu. Şimdi nereye baksa içindeki bir eksiklik ortaya çıkıyor. Işığa karşı kara bir şey beliriyordu. Eleseus gidiyor, gidiyor. Arabadaki o ikisi Storborg'u geçiyorlar. Eleseus bir hayli uzaktan dolaşıyor. O da geçiyor orayı. Ne yapacaktı orada? Evinde, şu alışveriş yerinde, dükkanda. Arabadaki o ikisi akşam karanlık basarken Selenra'ya varıyorlar. Eleseus da onların biraz gerisinde. Bakıyor. Sivert avluya çıkıyor. Jensine'yi görünce şaşırıyor. İkisi el sıkıyorlar, kısaca bir gülüyorlar. Sonra Sivert atı alıp ahıra götürüyor. Eleseus yüreklilik gösterip ileri doğru çıkıyor. Ailenin koltuklarını kabartan çocuk biraz yüreklilik gösteriyor. Dimdik yürümüyor. Sinsi sinsi gidiyor. Ahırda Sivert'in yanına geliyor. Ben geldim diyor. Ne? Sen de mi geldin diyor Sivert. Gene pek şaşkın. İki kardeş alçak sesle konuşmaya başlıyorlar. Sivert annesini kandırsınmış da biraz para bulsunmuş. Son bir yardım, yol parası. Bu böyle sürüp gidemezmiş. Eleseus bıkmış artık. Ne zamandır düşünüyormuş. Uzak bir yola gidecekmiş Amerika'ya. Bu gece yola çıkıyormuş. Amerika'ya mı? Diye haykırıyor Sivert. Şşt, ne zamandır düşünüyorum ben bunu. Şimdi sen git anneme, dediğimi yap. Bu böyle sürüp gidemez. Ne zamandır gitmeyi düşünüyordum. Ama Amerika, diyor Sivert. Hayır, yapma bunu. Gideceğim. Kafama koydum bunu bir kez. Şimdi doğru gemiye gidiyorum. Ama bir şeyler ye. Karnım aç değil. Ama biraz dinlen öyleyse. Hayır. Sivert abisini alıkoymak için elinden geleni yapıyor ama o bir kez kafasına koymuş. Evet, ilk kez olarak kesin karar vermiş. Sivert pek şaşıra kalmıştı. Önce Jensine'yi gene karşısında görünce şaşırmıştı. Şimdi de Eleseus temelli oradan ayrılıyordu. Hadi dünyadan ayrılıyor demeyelim. Storborg ne olacak diye soruyor. Ne yapacaksın orayı? Eleseus, Andresen'in olur diyor. Andresen'in mi olur? O da ne demek? Leopoldine ile evlenmiyor mu? Bilmiyorum, belki. Alçak sesle konuşuyorlar, konuşuyorlar. Sivert diyor ki babası gelse de Eleseus onunla konuşsa daha iyi olur. Eleseus hayır hayır diye fısıldıyor. Böyle bir şeyi karşı karşıya konuşacak adam değilmiş o. Hep araya başkasını koyarmış. E annem diyor Sivert. Bilirsin sen onu. Artık ağlar da ağlar. Bilmesin o. Eleseus da yo bilmesin diyor. Sivert gidiyor, yıllanıyor. En sonunda parayı almış geliyor. Epey bir para. İşte babamın bütün parası buymuş. Yeter mi dersin? Say. Kendisi saymadı kaç para olduğunu. Ne dedi babam? Yo pek bir şey demedi. Şimdi sen biraz bekle. Ben gideyim üzerime bir şey daha alayım. Senden aşağı dek geleyim. Değmez. Sen git yat. Sivert şen görünmeye çalışarak ''Oo karanlıkta kaybolurum diye mi korkuyorsun yoksa?'' diyor. Bir ara ortadan kayboluyor. Sonra giyinmiş geliyor. Omzuna da babasının yiyecek sepetini almış. Dışarı çıkarlarken bakıyorlar babaları karşılarına dikilmiş. İzak ''Uzaklara gidiyorsun demek'' diyor. Eleseus ''Evet'' diyor. ''Ama gene geleceğim.'' Yaşlı adam ''Artık tutmayayım seni, vakit yok'' diye mırıldanıyor, dönüp yürüyor. Acayip bir sesle ''Yolun açık olsun'' diye homurdanıyor. Hızla yürüyüp uzaklaşıyor. İki kardeş yoldan aşağı iniyorlar. Biraz gittikten sonra yemek yemek için yere oturuyorlar. Eleseus'un karnı aç ama pek bir şey yiyemiyor. Çok güzel bir ilk yaz gecesi. Tepelerde kara tavuklar oynaşıyorlar. Bu tanıdık sesi duyunca göçmen bir ara yürekliliğini yitiriyor. ''Bu gece hava çok güzel'' diyor. ''Sen artık dönsen iyi edersin Sivert'' diyor. ''Hımm'' diyor Sivert. Gene onunla gidiyor. Storborg'u geçiyorlar. Bridablik'i geçiyorlar. Ses de arkalarından geliyor tepelerden aşağı. Kentlerdeki mızıka sesi değil bu. Hayır ama ses. Bir duyuru. İlk yaz geldi. Sonra birden bir ağacın tepesinden bir kuşun ilk cıvıltısı duyuluyor. Buna ötekiler de uyanıyorlar. Dört bir yandan bir seslenmedir, karşılık vermedir başlıyor. Türküden de başka bir şey bu. Bir övgü. Göçmen daha şimdiden yurdunu özlüyor belki. İçi ezilir, erir gibi oluyor. Kalkıp Amerika'ya gidiyor. Tam da onun yapabileceği bir iş. Sen dön artık Sivert diyor. Kardeş de e peki diyor. Sen öyle istiyorsan. Korunun ağzına oturuyorlar. Aşağıda köyü, dükkanı, iskeleyi, Breden'in o eski yapı otelini görüyorlar. Geminin yanında birkaç kişi gidip geliyor. Hazırlık yapıyorlar. Eleseus ayağa kalkarak hep böyle burada oturacak değiliz ya diyor. Sivert düşün ta uzaklara gidiyorsun diyor. Eleseus da gene geleceğim diye karşılık veriyor buna. Gelirken de daha güzel bir bavulum olacak. Birbirlerine esen kal derken Sivert abisinin eline bir şey sıkıştırıyor. Kağıda sarılı bir şey. Eleseus bu ne bu diye soruyor. Sivert unutma sık sık yaz diyor dönüp gidiyor. Eleseus kağıdı açıp bakıyor. Altın 25 kronelik altın para. Hey olmaz diye sesleniyor. Yapma bunu. Sivert yoluna gidiyor. Biraz gidiyor, sonra dönüp gene korunun ağzında yere oturuyor. Geminin yanında şimdi daha büyük bir kalabalık gidip gelmekte. Yolcular biniyorlar, gemi rıhtımdan ayrılıyor, açılıyor. Eleseus Amerika'ya gitti. Bir daha da gelmedi. Yaman bir kafile geliyor Selenra'ya doğru. Görünüşte gülünecek bir şey, belki ama daha başka bir şey. Hayli yüklenmiş üç adam. Omuzlarından, önlerinden, arkalarından çuvallar sarkıyor. Birbiri arkasından yürüyorlar. Şakalaşarak birbirlerine sesleniyorlar ama hepsi de ağır yük altında. Andresencik, şu başkatip, kafilenin başı. Gerçekten onun kafilesi bu. Kendisini Selenra'lı Sivert'i, bir de Breidablik'li Fredrik Sturm'ü kafileye koşmuş. Yaman bir ufacık adam şu Andresen. Omzu bir yana gitmiş, ceketi boynunda yampirleşmiş, öyle gidiyor ama yükünü de taşıyor taşımasına. Eleseus, Storborg'u da, işi de bıraktı. Andresen orasını almadı, alamaz çünkü. Biraz beklesin daha iyi, belki hepsini sudan ucuza alır. Enayi değil Andresen, şimdilik orayı kirayla tuttu, işi kendisi yönetiyor. Eldeki malları gözden geçirdi. Eleseus'un dükkanında bir alay satılamayacak şeyler buldu. Diş fırçası gibi, işlemeli masa örtüsü gibi. Evet, bir de tam yerine basınca öten yaylı dolgu kuşlar. Şimdi işe bunlarla başlıyor. Yamaçların ardındaki maden işçilerine satmaya götürüyor. Aronsen'in gününden biliyor ki ceplerinde para oldu muydu, maden işçilerinin yeryüzünde almayacakları şey yoktur. Yazık ki 6 tane sallanır tahta atı bırakmak zorunda kaldı. Bunları Eleseus Bergen'e son gidişinde getirmişti. Kafile Selenra'da avludan içeri sapıyor, yükünü yere indiriyor. Burada çok eğlenmeyecekler. Bir testi süt içiyorlar, mallarını orada satmaya çalışıyorlarmış gibi yapıyorlar. Sonra yüklerini gene omuzlarına vuruyorlar. Yeniden yola koyuluyorlar. Şakacıktan yola çıkmadılar onlar. Başlarını alıp gidiyorlar. Ormanın içinden yol teperekten güneye doğru. Öğleye dek yürüyorlar. Yemek için mola veriyorlar. Gene başlıyorlar yürümeye, akşama dek. Akşam olunca kamp kuruyorlar, ateş yakıyorlar, uzanıp biraz uyuyorlar. Sivert büyük bir taşın üzerine yatarak uyuyor. Koltuk diyor buna. Sivert işini bilir. Bu taş bütün gün güneşte ısınmış, üzerine oturulup uyunacak güzel bir yer olmuştur. Arkadaşları o kadar akıllı değiller, öğüt de dinlemiyorlar. Fundaların üzerine yatıyorlar. Üşüye üşüye, aksıra aksıra uyanıyorlar. Sonra kahvaltı ediyorlar, gene yola koyuluyorlar. Şimdi kulak vermişler, patlama sesi duymaya çalışıyorlar. O gün maden ocağına varmayı, insanlarla karşılaşmayı umuyorlar. İş artık hayli ilerlemiş. Su kıyısından Selenra'ya doğru epey çıkmış olsa gerek. Gel gelelim, hiçbir patlama sesi yok ortalıkta. Öğleye dek yürüyorlar, bir tek kişiyle karşılaşmıyorlar. Yalnız şurada burada yere açılmış deliklere rastlıyorlar. Deneme için açılan deliklere. Ne demek bu acaba? Besbelli şu demek ki damarın öbür ucundan maden daha zengin, orada topraktan daha ağır saf bakır çıkarıyorlar, onun için de hep orada çalışıyorlar. Öğleden sonra daha çok maden ocağıyla karşılaştılar ama madenci falan yok. Akşama dek yürüyorlar, daha şimdiden aşağılarda deniz göründü. Issız maden ocaklarının arasından yürüyorlar, yürüyorlar. Hiç ses yok. Anlaşılır şey değil doğrusu. O gece de kamp kurup uyumak zorundalar. Aralarında bu işi konuşuyorlar. İşe son mu verildi acaba? Dönüp gittiler mi? Andresen olmaz öyle şey diyor. Ertesi sabah biri geliyor. Saz benizli, sıska bir adam. Kaşlarını çatarak onlara keskin keskin şöyle bir bakıyor. Sen misin Andresen diyor. Aronsen bu. Bakkal Aronsen. Kafileyle birlikte sıcak sıcak bir fincan kahve içip bir iki lokma bir şey yemeye hayır demiyor. Hemen çöküveriyor. Ateşinizin dumanını gördüm. Ne acaba diye bakmaya geldim diyor. Ah işte. Akılları başlarına geldi de yeniden işe başladılar dedim kendi kendime. Meğer sizmişsiniz. E nereye gidiyorsunuz? Buraya. Yanınızda neler var? Mal. Mal mı? Diye haykırıyor Aronsen. Mal satmaya mı geldiniz buraya? Kim alacak ki? Bir tek kişi yok burada. Cumartesi günü gittiler. Gittiler mi? Kimler? Hepsi. Bir tek kişi yok diyorum. Kaldı ki bende mal dolu. Açılmamış bir alay mal. Ne isterseniz satarım size. Oh, bakkal Aronsen gene sıkıntıya düşmüş. Maden ocağı kapanmış. Yatışıncaya dek boyuna kahve içiyorlar. Sonra nedir bu hal diye soruyorlar. Aronsen üzgün üzgün başını sallıyor. Anlaşılır şey değil, ne söyleyeceğimi bilemiyorum diyor. Her şey yolunda gidiyormuş. Mallarını satıyormuş, para yağıyormuş. O dolaylardaki köy şenleniyormuş. Ahali iyi yiyip içmeye başlamış. Yeni bir okul açılmış. Evlerde asma lambalar, ahalide kent işi ayakkabılar falan. derken birdenbire maden ocağındaki beyefendilerin aklına esmiş. Bu iş para getirmiyor demişler, kapatmışlar. Para getirmiyor muymuş? Peki ama eskiden getiriyordu ya. Tertemiz bakır yok muydu? Her dinamit atışta görülmüyor muydu bu? Düpedüz oyundu bu. Lamıcım yok. Benim gibi bir adam için ne demektir bu, hiç düşünen var mı? Evet öyle diyorlar ya. Bence de öyle. Gene Geisler'in başının altından çıkıyor bütün bunlar. O gelir gelmez işler durduruldu. Nasılsa kokusunu aldı sanki. Geisler burada demek. Burada ya. Vurmalı onu vallahi. Bir gün gemiden çıka geliyor. Mühendise diyor ki işler nasıl gidiyor diyor. Benim gördüğüme göre iyi diyor mühendis. Ama Geisler orada öyle dikilip duruyor. Gene soruyor. İyi ha? Mühendis benim gördüğüme göre iyi diyor. Ama bakın doğru söylüyorum. Geisler'in geldiği gemiyle gelen posta buraya varır varmaz mühendise bir mektupla bir de telgraf geliyor. İş para getirmiyormuş. Ocağı hemen kapatsınmış. Kafilenin üyeleri birbirlerine bakıyorlar. Yalnız başkan Andresen daha yürekliliğini yitirmemiştir. Aronsen dönüp yerlerinize gitseniz iyi edersiniz diye öğüt veriyor. Andresen kahve çanağını sorarken dönmeyeceğiz diyor. Aronsen sırayla üçüne de ayrı ayrı bakıyor. Delisiniz öyleyse siz diyor. Bakın hele. Andresen artık ustasının söylediklerine metelik vermiyor. Artık usta kendisi. Uzak yerlere doğru kendi parasıyla düzenlediği kafilenin başkanı şimdi o. Geri dönerse saygınlığını yitirir. Aronsen sinirli sinirli nereye gideceksiniz diye soruyor. Andresen söyleyemem diyor ama bir düşündüğü var besbelli. Yerlileri düşünüyor belki. Cam boncuklarla yüzüklerle üç adam geliyor. Yolumuza gideceğiz diyor ötekilere. Bakın Aronsen de o sabah daha ilerilere gitmeyi düşünmüştü. Belki de bütün oraları boşaldı mı, sahiden herkes gitti mi diye gözüyle görmek istiyordu. Ama bu gezgin satıcıları görünce yolundan kalıyor. Onlara da boyuna vazgeçin delilik etmeyin deyip duruyor. Kendi de deliye dönmüş. Kafilenin önünden aşağı doğru inerken ikide bir arkasına dönüp onlara bağırıyor. Havlar gibi haykırıyor. Onları kendi bölgesine yaklaştırmamak için. Böylece maden ocağı merkezindeki barakaların oraya indiler. Ufak bir kent ama bomboş, ıssız. Araçların gereçlerinin çoğunun üzeri örtülü. Direkler, tahtalar, kırık arabalar, sandıklar, fıçılar, karmakarışık serili yatıyor. Orada burada da kapıların üzerinde bir ilan. İçeri girmek yasaktır. İşte buyurun diye haykırıyor Aronsen. Ben demedim mi size? Bir tek kişi yok. Sonra başlıyor onları korkutmaya. Bucak müdürüne haber gönderecekmiş. Bundan sonra onların peşini bırakmayacakmış. Yasak bir satış yaparlarken yakalarsa ceza görürlermiş. Küreye çarpılırlarmış, şakası yok. Birden Sivert'e biri sesleniyor. Orada kimsecikler yoktu hani. Bir evin köşesinde bir adam durmuş, el sallıyor. Sivert arkasındaki yükle sendeleye sendeleye gidiyor. Kim olduğunu hemen görüyor. Geisler bu. Ne işin var senin burada? Diyor Geisler. Yüzü kıpkırmızı, ışık saçıyor ama anlaşılan gözleri ilk yazın ışıntısına gelemiyor ki renkli gözlük takmış. Yine eskisi gibi şakalaşaraktan konuşuyor. Talihim varmış doğrusu diyor. Selen Rağ'a çıkmaktan kurtuldum. Öyle de çok işim var ki. Sizin oralarda kaç kişi oldu şimdi? 10. 10 yeni çiftlik. Güzel, buna sevindim. Yalnız baban çapında 32 bin kişi ister bu memleket. Evet, ben bunu bilir bunu söylerim. Hesabını yaptım. Geliyor musun Sivert? Kafile bekliyordu. Geisler işitiyor. Sert bir tavırla onlara doğru sesleniyor. Hayır. Sivert de sonra geleceğim diye sesleniyor, yükünü yere indiriyor. İkisi de yere oturup konuşuyorlar. Geisler'in bugün keyfi yerinde, içi içine sığmıyor. Boyuna konuşuyor. Sorduklarına Sivert bir iki sözle karşılık verirken duruyor, sonra gene başlıyor. Talim varmış doğrusu, bunu söylemeden duramıyorum. Her şey tam benim istediğim gibi oldu. Sana burada rastladım, ta Selen Rağ'a çıkmaktan kurtuldum. Evdekilerin hepsi iyiler ya, hepsi iyi sağ olun. Bitti mi o zamanlık artık, ağırın üzerindeki? Evet bitti. Güzel güzel. Öyle çok işim var ki zor yetişiyorum. Şu oturduğumuz yeri ele alalım. Ne dersin buna Sivert arkadaş? Yıkık kent ha? Adamlar burasını yaratılışlarını rahatlarını düşünmeden kurdular. Doğrusunu istersen daha başından beri suç benim. Kaderin elinde boynu bükük bir araç oldum. Baban yamaçlardan bir takım taş parçaları toplamış. Çocukken sana vermiş oynayasın diye. Bütün iş o zaman başladı. Öyle başladı bu iş. Bu taşların kaç para edeceğini biliyordum. Çok iyi biliyordum. Bir fiyat verdim, aldım. Sonra taşlar elden ele geçti, türlü zarar verdi. Günler geçti. Şimdi de bir iki gün önce ben buraya niye geldim biliyor musun? O taşları parasıyla geri almaya. Geisler bir ara duruyor. Sivert'e bakıyor. Sonra birden çuvala bir göz atıyor. Nedir o taşıdığın diye soruyor. Mal diyor Sivert. Aşağı köye götürüyoruz. Geisler pek ilgilenmiş gibi görünmüyor. Sanki işitmemiş bile. Sözünün arkasını getiriyor. Parasını verip geri alacağım evet. Geçen sefer işi oğluma bırakmıştım. O sattı hepsini. Aşağı yukarı senin yaşında bir delikanlı o kadar. Ailenin şimşeği o. Ben sis bulutu. Yapılacak şey nedir bilirim ama yapmam. O işte şimşek. Şimdilik sanayide çalışıyor. Geçen sefer o sattı. Ben gene de bir şeyim. O değil. Şimşek yalnız o. Çabuk davranır yeni kuşak. Ama tek başına şimşek çırçıplak bir şeydir. Sizin Selanra'dakilere bak şimdi. Ömrünüz günü başınızı dikip mor doruklara bakıyorsunuz. Onlarda hiç de yeni icat bir şey yok. Kökleri geçmişte. Ama sizin arkadaşınız olarak bir onlar var. İşte siz orada gökyüzüyle yeryüzü ortasında öğür olmuş yaşıyorsunuz. Bütün bu derin köklü şeylerle bir tek varlık olmuşsunuz. Elinizde kılıca gerek yok sizin. Büyük bir iyi yüreklilik ortasında başınız açık, alnınız açık gidiyorsunuz. Bak, doğa burada işte. Sizler zevkini süresiniz diye. İnsanla doğa birbirlerini ateş etmezler. Birbiriyle anlaşırlar. Birbirlerine karşı çıkmazlar, yarış etmezler. Bir arada giderler. Siz Selanralılar orada yaşarken doğanın içindesiniz. Yamaçlar, orman, fundalıklar, çayır, gökyüzü, yıldızlar. Yok, hiç de kısır, cimri bir yaşayış değil. Ölçüsüz derecede bol. Dinle beni Sivert. Yaşayışından memnun ol. Yaşaman için gerekli her şeyin var. Uğrunda yaşayacağın her şeyin var. İnanacağın her şeyin var. Dünyaya gelmişsin, yaşıyorsun. Yeryüzünde gerekli bir varlıksın. Herkes öyle değildir. Sen öylesin. Yeryüzünde gerekli bir varlık. Yaşamayı sürdüren sensin. Kuşaktan kuşağa yeniden üreyerek. Sen ölünce yaşamayı yeni kuşak sürdürecek. Ölümsüz yaşamın anlamı bu işte. Annenin göğsünde yatıyorsun. Meme emiyorsun. Sıcacık eliyle oynuyorsun. Gelelim babana. 32 binden biri. Başkaları için ne söylenecek acaba? Ben bir şeyim. Sanki bir sis bulutu. Oradan oraya dolaşıp duruyorum. Kimi vakit kuru toprak üzerine yağmur gibi iniyorum. Gelelim benim oğluma, bir şimşek. Kendiliğinden hiçbir şey değil, çıplak bir alev. Yalnız, devinimli. Oğlum, evet, yeni kuşak, çağımızın adamı. Çağımız kendisine ne öğrettiyse, bütün Yahudiler, Amerikalılar kendisine ne öğrettilerse bunlara iyice inanmıştır. Ben bütün bunlar karşısında başımı iki yana sallıyorum. Ama bir sis bulutu gibiyim işte. Oturmuş orada başımı sallayıp duruyorum. Doğrusunu istersen bir şey yapıp sonra pişman olacak güç yok bende. Olsaydı ben de şimşek olurdum. Şimdi ise sis bulutuyum ben. Geisler birdenbire kendini toplar gibi oluyor. Bitti mi o zamanlık artık ağrın üzerindeki diye soruyor. Evet bitti. Babam yeni bir ev daha çıktı. Yeni ev mi? Biri gelecek olursa onun içinmiş öyle diyor. Geisler gelecek olursa. Geisler bunun üzerine düşünüyor, kararını veriyor. Geleyim bari. Evet geleceğim. Söyleyebilirsin bunu babana. Yalnız çok işim var. Buraya geldim. Mühendise söyledim almaya hazır olduğumu. İsveç'tekilere bildirsin diye. Ne oldu bakalım göreceğiz.